Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Müberra Ellialtıoğlu. Eserin adı Dostumun Kitabı. Yazarı Anatol Frans. Türkçe'ye çeviren Cengiz Yıldırım. Türü öykü. Pencere Yayınları 1. baskı Mart 2012. ISBN nosu 975-8460-35-8. Bu kitap 176 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Aralık 2013. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. Öyle anlar olur ki her şey şaşırtır beni. En basit şeyler bile gizin yarattığı titremeyi verir bana. Şimdi şu anda anımsayış bana olağanüstü bir yetenekmiş gibi geliyor. Geçmişi göz önünde canlandırma yeteneği de geleceği seçme yeteneği kadar şaşırtıcı ve ondan çok daha üstün görünüyor. Anı bir nimettir. Gece sakin, ocaktaki odun parçalarını bir araya topladım. Uyuyun sevdiklerim, uyuyun. Çocukluk anılarımı yazıyorum ve üçünüz için yapıyorum bunu. Anatol Frans'ın bütün yapıtlarını yayınlama programı çerçevesinde Penguenler Adası, Thais, Kraliçe Pedok Kebapçısı, Baltazar ve Ermiş Kler Kuyusu yayınlanmıştır. Yazarın öteki yapıtları yayın evimizin programına uygun olarak yayınlanacaktır. Çevirmenin notu. Pencere Yayınları'nın büyük Fransız yazar Anatol Frans'ın bütün yapıtlarını yayınlama programı çerçevesinde başlanılan, yazarın daha önce dilimize kazandırılmış yapıtlarından üçünü, Kraliçe Pedok Kebapçısı, Epikür'ün Bahçesi, Dostumun Kitabı, yayını hazırlama işi ister istemez çeviri çalışmasına dönüştü. Çünkü her üç çeviride gözü kararmamış hiç kimsenin yeniden yayınlamayı düşünemeyeceği kadar önemli sorunlarla doluydu. 1940'lı yıllarda yayınlanan ilk iki yapıtta çeviri kusurları ve yanlışları yanında yer yer deyim, tümce hatta özellikle Epikür'ün Bahçesi'nde paragraf atlamaları vardı. Çevirmenler kendilerini pek özgür saymışlardı. Öte yandan kimi yerlerde sözcüğü sözcüğüne çeviride diretilerek olmaz tuhaflıklara düşünmüş, bazen de ya okuyucunun anlayamayacağı düşünülerek ya da bizim klasik edebiyatımızdan kaynaklandığı sezilen bir edebilik zorlamasıyla anlam güçlendirilmeye heves edildiğinden tümceye gereksiz yere bir edat ya da ünlemle ek yapılmıştı. Türkçe'de dil karışıklığı ya da bozukluğuna yol açabilecek kadar uzun Fransızca tümceler bölünürken, yan tümceler arasındaki bağ yeterince dikkat edilmediğinden anlam kaymaları ve kopukluklar ortaya çıkmıştı. Anlatımda yine herhalde okuyucu düşünülerek ufak tefek düzeltmeler bile yapılmıştı. Bütün bunlar yapıtın bütünlüğünü zedeliyor. Anatol Frans'ın yaşam karşısındaki ince alaycılığını ve bilgece gülümsemesini törpülüyordu. Türkçe açısından 1940'lı yılların bütün özellikleri bu çevirilere yansımıştı. Bir yandan tek dükte olsa yeni türetilmiş sözcüklere cesaretle yer veriliyor, öte yandan günümüzde antik izlenimi veren yüzlerce Arapça ve Farsça sözcük dilimizin gelişim süreci göz önünde bulundurulmadan rahatça kullanılıyordu. Tabii bu arada olan Türkçe'ye oluyor, genç, hareketli, cıvıl cıvıl bir dil, Arapça ve Farsça ile Fransızca arasında güçlükle nefes alıp veriyordu. Bu çevirilerin dilinin bizim o yıllardaki edebiyat dilimize göre kat kat eski olması çok ilginçtir. Bu bir yanıyla Anatol Frans çevirmenin zorluğu olarak da düşünülebilir. Çünkü Anatol Frans yalın kat bir yazar değil, yapıtlarında mitolojiden felsefeye, psikolojiden tarihe kadar sayısız alanda mekik dokuyarak kahramanlarının iç dünyasına engin bir bilgi birikimi üzerine kuran bir yazarın dünyasını kucaklayabilmek ve onun yapıtlarındaki atmosferi çeviriye aktarabilmek çevrildiği dilin olanaklarıyla doğrudan ilgili. 40'lı yıllardaki çevirilerin en büyük şanssızlığı belki de Türkçenin hızla değişip geliştiği, ancak çeşitli alanlarda henüz yetkinliğe ulaşamadığı bir dönemde ortaya çıkmış olmalarıydı. Safiye Hatay çevirisiyle 1990 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci baskısı yapılan Dostumun Kitabı, ilk baskısı konusunda kitapta bilgi yok, daha derli toplu bir çeviriydi. Fakat çevirinin Türkçe'ye hiç uymayan donukluğu, durağanlığı ve tüyler ürpertici bilgi yanlışlıkları onun da yayına hazırlanmasını olanaksız hale getiriyordu. Sonuçta bu üç yapıt yeniden çevrildi. Bu yapılırken Fransızcaya ve Anatol Fransa olduğu kadar Türkçeye de haksızlık etmemeye özen gösterildi. İstanbul, Nisan 2001, Cengiz Yıldırım. Pierre'in kitabı, 31 Aralık, 188. Nokta nokta nokta. Nel mezzo del cammin di nostra vita, yaşam yolunun yarısında. Dante'nin İlahi Komedya'nın ilk ilahisine başlarken yazdığı bu dize, bu akşam belki 100. defadır aklıma geliyor. Ama ilk kez dokunuyor bana. Onu ne büyük bir ilgiyle zihnimde dolaştırıyor, ne kadar ciddi ve dolu buluyorum. Şu anda onu kendime uygulayabiliyorum da ondan. İhtiyar Güneş, 14. yüzyılın ilk yılını işaret ettiğinde Dante hangi noktadaydıysa ben de orada bulunuyorum. Yaşam yolunun yarısında. Yalnız bu yolun herkes için aynı yol, yaşlılığa götüren bir yol olduğunu kabul etmek koşuluyla. Tanrım, 20 yıl önce bu noktaya gelineceğini biliyordum. Biliyordum ama hissetmiyordum. O zamanlar yaşam yolunun ortası benim için Chicago yolu gibi bir şeydi. Yokuşun başına geldiğim şu sıralarda o kadar çabuk aldığım yolu bir bakışta görmek için başımı geriye çeviriyorum. Floransalı şairin dizesiyle öyle düşlere dalıyorum ki geceyi ateşin karşısında anıları eşeleyerek seve seve geçirirdim. Ah, ölüler de öyle hafif şeyler ki. Anımsamak tatlı şeydir. Gecenin sessizliği buna yol açar. Sessizlik, yaratılış bakımından sıkılgan ve kaçıcı olan ve yaşayan dostlarının kulağına gelip bir şeyler söylemek için karanlık ve yalnızlık isteyen ruhları yakınlaştırır. Pencere perdeleri çekili, kapı perdeleri halı üzerine ağır kıvrımlarla dökülüyor. Bir tek kapı yarı açık durumda. Gözlerim kendiliğinden o yana çevriliyor. Donup bir ışık sızıyor oradan. Düzenli ve yumuşak nefes sesleri duyuluyor. Bunlardan hangisinin çocuklara, hangisinin anneye ait olduğunu ayırt edemiyorum. Uyuyun sevdiklerim, uyuyun. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Sönmek üzere olan ocağın yanında düşlere dalıyor, kandilin titreyerek yandığını ve bu saf nefeslerin çıktığı oda ile birlikte bu baba evini, şimdiden yarısını bitirdiğim o büyük yol üzerinde ıssız bir han olarak görüyorum. Uyuyun sevdiklerim, yarın yeniden yollara düşeceğiz. Yarın. Geçmişte bu sözcüğün benim için büyülerin en güzelini taşıdığı zamanlar olmuştur. Onu söylediğimde tanınmadığım sevimli yüzler görürdüm. Bana parmakla işaret ederek, gel diye fısıldarlardı. O zamanlar yaşamı ne kadar severdim. Ona karşı içimde bir aşığın o büyük güveni vardı. Bana karşı sert olacağı aklıma gelmezdi. Oysa acımasızın biridir o. Suçlamıyorum onu. Birçoklarında açtığı yaralardan esirgedi beni. Hatta o ezeli vefasızın ara sıra rastlantıyla beni okşadığı bile oldu. Benden aldığı ya da benden esirgediği şeylere karşılık hazineler bağışladı bana. Arzuladığım şeylerin bunların yanında sözü bile olmazdı. Ama yine de umudumu yitirdim. Artık yarın sözcüğünü duyunca içimde bir kaygı, bir üzüntü kabarıyor. Evet, eski sevgilim, yaşama karşı güvenim yok artık. Yine de seviyorum onu. Üç akalın üzerinde, üç sevgili alın üzerinde tanrısal ışığın parladığını gördükçe de güzel olduğunu söyleyeceğim ve kutsayacağım onu. Öyle anlar olur ki her şey şaşırtır beni. En basit şeyler bile gizin yarattığı titremeyi verir bana. Şimdi şu anda anımsayış bana olağanüstü bir yetenekmiş gibi geliyor. Geçmişi göz önünde canlandırma yeteneği de geleceği seçme yeteneği kadar şaşırtıcı ve ondan çok daha üstün görünüyor. Anı bir nimettir. Gece sakin. Ocaktaki odun parçalarını bir araya topladım. Uyuyun sevdiklerim. Uyuyun. Çocukluk anılarımı yazıyorum ve üçünüz için yapıyorum bunu. İlk fetihler. 1. Ucubeler. Çocukluklarının ilk yıllarını hiç anımsamadıklarını söyleyenler beni çok şaşırtmışlardır. Ben çocukluk günlerimden çok canlı anılar sakladım. Gerçi bunlar kopuk kopuk anılar ama öyle oldukları için de gizemle örtülü bir zemin üzerinde daha canlı bir parlaklıkla beliriyorlar. Yaşlılıktan henüz çok uzaksam da sevdiğim bu anılar başlangıcı bulunamayacak bir geçmişten çıkıyormuş gibi geliyor bana. O zamanlar bu dünyayı görkemli yeniliği içinde taptaze renklerle süslü sanırdım. Bir vahşi olsaydım, dünyanın benim kadar genç ya da isterseniz benim kadar yaşlı olduğuna inanırdım. Ama ne yazık ki vahşi değilim. Dünyanın ilk zamanları ve türlerin kökeni üzerine çok kitap okudum. İnsanın kısacık ömrüyle soyun uzun ömrünü hüzünle kıyaslıyorum. Bu nedenle biliyorum ki çok uzak olmayan bir geçmişte harap bir konağın büyük bir odasında üstü tavanlı bir karyolan vardı. Bu evi sonradan Güzel Sanatlar Okulu'na yer sağlamak için yıktılar. Alçak gönüllü bir doktor ve görülmedik doğal şeylerin büyük koleksiyoncusu olan babam burada otururdu. Kim demiş çocuklarda bellek yok diye? O odayı süslü yeşil kağıdı ve renkli güzel bir gravürüyle hala görmekteyim. Bu gravür tabii sonradan öğrendim. Polü kolları arasındaki Virgin ile Karaçay'ı bir geçiş noktasından geçerken gösteriyordu. Bu odada akla gelmedik serüvenler geçmiştir başımdan. Dediğim gibi üstü tavanlı küçük bir karyolan vardı. Bu karyola bütün gün bir köşede durur, akşamları annem herhalde kendi yatağına yakın olsun diye odanın ortasına çekerdi. Annemin yatağının çevresindeki uçsuz bucaksız perdelere hem hayran olur hem de çok korkardım onlardan. Beni yatırmak sorun olurdu. Ricalar, gözyaşları, kucaklaşmalar birbirini kovalardı. Bu kadarla da bitmezdi. Sırtımda gecelikle kurtulur kaçar, bir tavşan gibi oradan oraya sıçrardım. Yatağa yatırmak için annem beni bir mobilyanın altından çıkarırdı. Çok eğlenceli olurdu bu. Ama daha yatar yatmaz ailemin bütünüyle yabancısı olan kimseler çevremde dolaşmaya başlarlardı. Leylek gagası burunları, diken diken bıyıkları, sivri karınları ve horoz bacaklarıyla yandan görünürler, yanaklarının ortasında da yuvarlak bir göz bulunurdu. Süpürgeler, şişler, gitarlar, şırıngalar ve bazı bilinmedik aletler taşıyarak geçerlerdi. Çok çirkin oldukları için ortaya çıkmamaları beklenirdi ama onların şu açıdan haklarını yememek gerek. Duvar boyunca gürültüsüz akıp giderlerdi. Hiçbirisi, hatta gerisinde körük taşıyan en küçükleri ve en sonuncusu bile yatağıma doğru tek adım atmamıştır. Söz etmeye değer bir ağırlık göstermeden kayıp gittikleri duvarda onları bir gücün tuttuğu açıkça görülürdü. Korkumu biraz giderirdi bu. Zaten uyumazdım ki. Düşünün bir kere, böyle bir sürü ortasında göz kapamaya olanak var mıdır? Gözlerim açık dururdum. Bununla birlikte bu da şaşılacak ayrı bir şey, kendimi birden güneş ışığının doldurduğu odada bulur, sırtında pembe sabahlığıyla dolaşan annemden başkasını görmez, gecenin de acayip yaratıklarında nasıl ortadan silindiğini bir türlü anlayamazdım. Annem gülerek, "Amma da uykucusun ha," derdi. Doğru eşi örneği bulunmaz bir uykucu olmalıydım ben. Dün rıhtımda dolaşırken gravür satan bir dükkanda Lorenli Kalot'un ince sert kaleminden çıkma, grotesk resimlerle dolu albümlerden birini gördüm. Çocukluğumda baskı resim satan komşumuz yaşlı kadın Migno, bütün bir duvarı bunlarla doldururdu. Ben de her gün gezintiye gider gelirken onlara bakardım. Gözlerimi bu acayip resimlerle beslerdim. Üstü tavanlı karyolama yatınca da onları yeniden görürdüm. Tanımak aklımdan geçmezdi. Hey gidi Jack Calo'nun gizemi, hey! Yapraklarını çevirdiğim albüm bende bütün bir dünyayı uyandırdı. Arasından sevgili gölgelerin geçtiği güzel kokulu bir toz tabakasının ruhumdan yükseldiğini hissettim. 2. Beyazlı Bayan. O zamanlar oturduğumuz konakta iki de bayan otururdu. Bunlardan biri baştan aşağı beyaz, ötekisi siyahlar giyerdi. Genç olup olmadıklarını sormayın bana, o kadarına aklım ermiyordu. Ama şunu biliyordum ki hoş kokuluydular. İnceliğin, çekiciliğin her türlüsü onlardaydı. İşi gücü başından aşkın olan ve komşu ziyaretlerinden de pek hoşlanmayan annem onlara gidip gelmezdi. Bense sık sık giderdim. Hele çay saatini hiç kaçırmazdım çünkü siyahlı kadın bana pasta falan verirdi. İşte böyle ziyaretlerimi tek başıma yapardım. Onlara gitmek için avludan geçmek gerekirdi. Annem arkamdan bakar, atlarını tımar eden arabacıya fazla dalar kalırsam cama vururdu. Demir korkuluklu merdiveni çıkmak başlı başına bir işti. Yüksek basamaklar hiç benim kısacık bacaklarıma göre değildi. Ama kadınlar odasına girince zahmetimin ödülünü görürdüm. Çünkü orada kendimden geçmeme neden olan bin bir eşya vardı. Hele şöminenin üzerinde, saatin iki yanında, oturur durumdaki porselenden iki maymunun üstüne yoktu. Kendiliğinden başlarını sallar, dillerini çıkarırlardı. Çin'den getirildiklerini öğrenince oraya gitmeyi aklıma koymuştum. İşin güçlüğü dadımın beni oraya götürmesini sağlamaktaydı. Çin'in şu bizim zafer anıtının arkasında olduğuna iyice inanmıştım ama bir türlü oraya kadar uzanma olanağı bulamıyordum. Bayanların odasında bir de üzerinde neşeyle yuvarlandığım çiçekli bir halıyla yumuşak, derin bir kanepe vardı. Bu kanepe benim bazen vapurum, kimi zaman atım, bazen de arabam olurdu. Aklımda kaldığına göre biraz tombulca olan siyahlı bayan çok yumuşaktı, beni hiç azarlamazdı. Beyazlının ise ara sıra sabırsızlanıp sert davrandığı olurdu ama o kadar tatlı bir gülüşü vardı ki. Üçümüz aramızda çok iyi bir uyum sağlamıştık. Ben de kendi kafamda öyle korkmuştum ki, maymunlu odaya benden başkası adım atmayacaktı. Bu kararı kendisine söylediğim zaman beyazlı bayan beni biraz alaya aldı gibi gelmişti. Ama ben üsteleyince dayanamadı, her istediğimi yapacağına söz verdi. Güya söz vermişti. Oysa bir gün odada benim kanepeme oturmuş, ayakları benim halımda, memnun bir halde benim bayanlarımla konuşan bir bay buldum. Hatta onlara okuduktan sonra geri verdikleri bir de mektup uzattı. Bütün bunlar hiç hoşuma gitmedi. Hemen bir bardak su istedim. Amacım hem susuzluğumu gidermek hem de dikkati üzerime çekmekti. Bay dönüp bana baktı. Siyahlı bayan, komşumuzun çocuğu dedi. Bay sordu. Annesinin herhalde bundan başka çocuğu yok, değil mi? Beyazlı bayan, evet, yok. Ama nereden anladınız? Çok şımarık da ondan. Hem saygısız hem de meraklı. Bakın gözlerini nasıl fincan gibi açmış. Daha iyi görebilmek için böyle yapardım. Övünmek gibi olmasın ama konuşmanın gelişinden beyazlı bayanın uzak bir memlekette bilmediğim bir iş gören kocası olduğunu, ziyaretçinin ondan bir mektup getirdiğini, bayanların bu zahmetten dolayı kendisine teşekkür ettiklerini, birinci sekreter tayin edildiği için de bu bayı kutladıklarını tam olarak anladım. Bütün bunlar keyfimi kaçırdı. Ben de eve giderken ceza olsun diye beyazlı bayanı öpmeyi reddettim. O akşam yemekte babama sekreterin ne demek olduğunu sordum. Babam yanıt vermedi. Annem ise içine belge konulan masamsı bir şey olduğunu söyledi. Akıl alacak şey miydi bu? Beni yatırdılar ama yanakları ortasında bir göz bulunan korkunç hayaletler her zamankinden daha fazla kaş göz oynatarak yatağımın çevresinde dolaşıp durdular. Ertesi sabah beyazlı bayanın evinde karşılaştığım bayın bir an için aklıma geldiğini sanırsanız aldanırsınız. Unutup gitmiştim onu. Belleğimden büsbütün silinmesi de yalnızca kendi elimdeydi. Fakat o, bayan dostlarımı tekrar ziyaret etme cüretini gösterdi. Bu benim ilk ziyaretimden 10 gün sonra mı, 10 yıl sonra mı bilemiyorum. 10 gün sonra olduğuna bugün aklım daha kolay yatıyor. Bu bayın böylelikle benim yerimi almaya kalkışması şaşılacak şeydi doğrusu. Bu sefer onu inceden inceye gözden geçirdim. Hoş hiçbir yanını bulamadım. Çok parlak siyah saçları, siyah bıyıkları, siyah favorileri, ortası çukur, tıraşlı bir çenesi vardı. Boyu busu yerinde, giysisi de güzeldi. Bütün bunlara ek olarak kendinden memnun bir hali vardı. Dışişleri Bakanlığındaki arkadaşlarından, tiyatro yapıtlarından, modadan, yeni kitaplardan, benim bayanlarımı gözlerinin boş yere aradığını söylediği akşam toplantıları ve balolardan söz ediyordu. Onlar da bunları dinliyorlardı. Buna konuşma denir miydi? Siyahlı bayanın bana anlattığı gibi bu bayda limonatadan ırmakları, karamela'dan dağları olan memleketlerden söz edemez miydi sanki? O gidince siyahlı bayan bu bayın çok hoş bir genç olduğunu söyledi. Ben de atılıp hem yaşlı hem de çirkin olduğunu belirttim. Bu sözüm beyazlı bayanı çok güldürdü. Oysa bunda gülünecek ne vardı? Ama ne dersiniz, o benim söylediklerime ya güler ya da hiç kulak asmazdı. Beyazlı bayanın bu iki kusurundan başka beni çileden çıkaran bir üçüncü kusuru daha vardı. Ağlar, ağlar, durmadan ağlardı. Annem bana, büyükler için hiç ağlamazlar demişti. Demek o benim gibi, beyazlı bayanı dizleri üzerinde açık bir mektup, gözlerinde bir mendille koltuğa yığılmış ve başı geriye dayanmış bir halde görmemişti. Bu mektup, bugün iddiaya girerim ki imzasız bir mektuptu, ona çok acı veriyordu. Yazık, oysa gülmesini ne kadar da iyi biliyordu. Bu iki ziyaret ona evlenme önerisinde bulunma düşüncesini aklıma getirdi. Bana Çin'de bir kocası olduğunu, Malake sokağında da minicik bir kocası bulunmasını kabul ettiğini söyledi. Sorun böylece çözülünce bana pasta ikram etti. Fakat siyah favorili bay yine sık sık gelip gitmekteydi. Bir gün tam beyazlı bayan Çin'den mavi balıklarla onları avlamaya özgü bir olta getireceğini anlatırken onun geldiğini haber verdiler. Hemen içeri alındı. Bakışmamızdan ikimizin de birbirimizden hoşlanmadığımız gün gibi açıktı. Beyazlı bayan ona teyzesinin siyahlı bayandan söz ediyordu. Uydu Megu'ya öteberi satın almaya gittiğini söyledi. İki maymunu şöminenin üzerinde görüyordum. Uydu Megu, iki maymun demektir. Karıştırma bundan kaynaklanıyor. Dipnotlar çevirmene aittir. Onlardan herhangi bir şey almak üzere sokağa çıkılabileceğinde aklım bir türlü almıyordu. Fakat her gün insanın karşısına aklın zor ereceği öyle şeyler çıkıyor ki, o bay, siyahlı bayanın evde bulunmamasına hiç üzülmüş görünmedi. Beyazlı bayana kendisiyle çok ciddi konuşmak istediğini söyledi. Genç kadın cilveli bir tavırla kanepeye yerleştikten sonra kendisini dinlediğini işaret etti. Oysa o bay gözünü benden ayırmıyor, karar veremiyormuş gibi görünüyordu. Eliyle başını sıvazladıktan sonra, ''Bu küçük delikanlı pek sevimli bir şey.'' dedi. ''Yalnız, beyazlı bayan, o benim minicik kocam. Öyleyse onu annesine yollayamaz mısınız acaba? Söyleyeceklerimi yalnız sizin duymanız gerek de.'' Beyazlı bayan kabul etti. Bana, ''Haydi canım.'' dedi. ''Sen git yemek odasında oyna. Ben çağırmadan da sakın gelme. Haydi git canım.'' Yemek odasına gittim ama hani dokunsalar ağlayacaktım. Oysa duvarında saatli bir tablo bulunduğu için bu oda ne kadar çekiciydi. Mavi bir gök altında bir kiliseyle deniz kenarında bir dağ yer alıyordu bu tabloda. Saat çaldığı zaman bir gemi dalgalar üzerinde sallanır, peşinde vagonlarıyla bir lokomotif tünelden çıkar, bir balon havalanırdı. Ama insanın gönlü gamlı oldu mu hiçbir şeyden keyif almaz. Üstelik saatli tabloda da hiç hareket yoktu. Meğer bu lokomotif, gemi ve balon ancak saat başlarında harekete geçermiş. Bir saatte az buz şey mi? Hiç değilse o günlerde bana öyle geliyordu. Bereket versin aşçı kadın büfeden bir şey almaya geldi de üzgün üzgün oturduğumu görünce bana reçel verdi. Bu reçel üzüntümü yatıştırdı. Ama reçel bitince dertlerim yine tazelendi. Her ne kadar saatli tablo henüz çalmadıysa da bana saatlerce kuru başıma kalmışım gibi geliyordu. Arada bir bayın sesi bitişik odadan bana kadar ulaşıyordu. Beyazlı bayana yalvarıp duruyor, sonra da ona öfkelenirmiş gibi görünüyordu. Oh olsun, iyi oluyordu. Fakat bu konuşmanın sonu gelmeyecek mi? Bir zaman burnumu cama yapıştırdım, sandalyenin tüylerini çekiştirdim, duvar kağıtlarının deliklerini büyüttüm, perdelerin saçaklarını kopardım, ne bileyim daha neler yaptım. Sıkıntı çok berbat bir şey. Sonunda canıma tak dedi, maymunlu odaya açılan kapıya usul usul yaklaştım, tokmağı çevirmek üzere kolumu uzattım. Ayıp ve kötü bir iş yaptığımı biliyordum ama böyle oluşu bana bir çeşit gurur veriyordu. Kapıyı açtım, beyazlı bayanı ayakta şömineye dayanmış buldum. O bay da önünde diz çökmüş, sanki onu tutmak ister gibi kollarını açmıştı. Suratı horoz ibiğinden daha kırmızıydı, gözleri yuvalarından dışarı uğramıştı. İnsan bu hale nasıl düşer bilmem ki. Yanakları her zamankinden daha pembeleşmiş olan ve çok da heyecanlı görünen beyazlı bayan, ''Kesin bayım'' dedi. ''Beni sevdiğinizi söylemeniz yeterli, kesin ve beni pişman etmeyin.'' Bunu söylerken ondan korkuyor ve son gücünü harcıyor gibi bir hali vardı. Bay beni görünce birden ayağa kalktı. Belki de beni tuttuğu gibi pencereden fırlatıp atma düşüncesi bir an aklından geçti. Ama beyazlı bayan tahminimin tersine beni azarlayacak yerde ''Canım cicim'' diyerek bağrına bastı. Beni kucağında kanepeye kadar götürdükten sonra yanağı yanağımda uzun uzun sessizce ağladı. Yalnızlık. Avutmak amacıyla ona favorili bayın kötü bir adam olduğunu, daha önce aramızda kararlaştırdığımız gibi yalnız benimle kalmış olsaydı, şimdi böyle üzülüp ağlamayacağını söyledim. Ama söyleseniz de bir, söylemeseniz de, bu kocaman insanların ara sıra acayiplikleri oluyor yine de. Daha biz henüz yatışmıştık ki siyahlı bayan elinde paketlerle içeri girdi. Gelen giden olup olmadığını sordu. Beyazlı bayan sakin, ''Bay Arno geldi.'' dedi ama bir dakika bile kalmadı. Ben bu yanıtın yalan olduğunu çok iyi biliyordum ama beyazlı bayanın iyilikperisi bir süreden beri kesinlikle yanımda olacak ki görünmeyen parmağıyla ağzımı kapadı. Bay Arno'yu bir daha görmedim. Beyazlı bayanla aramdaki tutkuyu bozan bir şey de olmadı. Bu döneme ilişkin hiçbir şey anımsamayışım da bundan ileri gelse gerek. Daha düne kadar, yani aradan 30 yıldan fazla bir zaman geçtiği halde beyazlı bayanın ne olduğunu hiç bilmiyordum. Dün Dışişleri Bakanı'nın düzenlediği baloya gittim. Ben de Lord Palmerston'la aynı düşüncedeydim. O, yaşama eğlencesiz de katlanılır derdi. Gündelik işlerin beni ne kafaca ne bedence yorar. Sonra kendimi işime vermeyi de başardım. Hele şu resmi kabuller yok mu? Beni yıkan işte onlar. Bakanın balosunun bıktırıcı ve yararsız olacağını biliyordum. Biliyordum ama yine de gittim. Çünkü insanın yaratılışında var bu. İnsan akıllıca düşünür fakat anlamsızca davranır. Büyük salona daha yeni girmiştim ki büyükelçisi ile hanımefendinin geldiklerini haber verdiler. İnce yüzünde bütünüyle politika işlerine verilemeyecek kadar yorgunluk izi bulunan büyükelçi ile daha önce birkaç kere karşılaşmıştım. Fırtınalı bir gençlik dönemi geçirdiği söylenir. Erkek meclislerinde hakkında birçok aşk fıkrası ağızdan ağıza dolaşır. Özellikle 30 yıl önce Çin'deki yaşantısı serüven bakımından çok zengindir. Erkekler bir yandan kahve içerken bir yandan da bunları kulaktan kulağa aktarmaktan pek hoşlanırlar. O zamana kadar tanışmak şerefine erişemediğim eşi 50'sini aşmış gibi göründü bana. Baştan aşağı siyahlar giymişti. Göz kamaştırıcı dantel giysisi, izleri hala görülen geçkin güzelliğine pek uymuştu. Beni ona tanıtmalarına çok sevindim. Çünkü yaşını başına almış kadınlarla söyleşmeye son derece değer veririm. Genç kadınları fırıl fırıl döndüren keman sesleri arasında onunla bin bir şey üzerine konuştuk. O bir ara yeri gelip de Malakye sokağındaki eski bir binada oturduğu günlerden söz açınca, ''Siz beyazlı bayansınız!'' diye haykırdım. ''Gerçekten de öyle beyefendi. O zamanlar hep beyazlar giyerdim. Ben de hanımefendi, sizin küçük kocanız vardı ya, işte oyum. Ne diyorsunuz beyefendi? Demek siz şu değerli doktor Nozer'in oğlusunuz. Pastayı ne kadar severdiniz? Yine sever misiniz? O halde pasta yemeye bize buyurun.'' Cumartesi günleri yakın birkaç dostla çay saatinde biz de toplanıyoruz. Görüyor musunuz? Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur derler. Ne kadar doğru. Siyahlı bayan nerelerde? Bugün siyahlı bayan ben oldum artık. Zavallı teyzem savaş patladığı yıl öldü. Son günlerinde sizi sık sık anımsardı. Biz böyle konuşurken bıyıkları ve favorileri ağarmış birisi, gençliğinde yakışıklı olan, yaşlılara özgü gururlu bir incelikle büyük bir saygıyla Bayan Büyükelçi'yi selamladı. Çenesine gözüm ısırıyor gibi geldi bana. Bayan Büyükelçi, Bay Arno dedi, çok eski bir dostum. Birinci ayrımın sonu sayfa 19.